Çınaraltı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir hafta 7 günü geçirdik ve yine Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bundan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Fransızların meşhur imparatoru Napolyon, buhar makinesini deniz vasıtalarına uygulamayı başaran ünlü Amerikalı yapımcı Robert Fulton'a bir mektup yazmış 1803 yılında. Demiş ki, hayatımda şu buharlı geminin keşfi kadar gülünç bir şey işitmedim. Bu olsa olsa ancak çocuklara oyuncak olabilir. Evet, keşfinin Fransızlar tarafından hem de alaya alınarak reddedilmesi Fulton'un bütün hayallerini kırmıştı. Çaresizlik içinde Amerika'ya döndü. Bütün imkanlarını ortaya koyarak yeni bir buharlı tekne projesi üzerinde çalışmaya koyuldu. Paris'te Sen Nehri üzerine yaptığı ilk denemeden günü gününe tam 4 yıl sonra East River Nehri üzerinde iki yanında dönen çarklarıyla sarsıla sarsıla ilerleyen yeni gemisinin tecrübelerini yapıyordu. Adını Clermont koymuştu. Bu tekne nehir taşımacılığında kullanılmak üzere inşa edilmişti ve Hudson Nehri üzerinde New York'la Albany kenti arasında sefer yapacaktı. Tecrübeler müspet sonuç verdi. İki aya kalmadan Clermont o kocaman çarklarını döndüre döndüre bacasından kapkara bir duman çıkararak içindeki 100 kadar yolcusuyla muntazam seferlerine başladı. Evet, buharlı gemilerle nakliye sahasında ilk adım böylece atılmış oluyordu ama Clermont küçük bir gemiydi. Daha büyüklerinin yapılmasına başlandı ama bunlar da daha çok nehir ve sakin kıyılarda sefer yapabilecek teknelerdi. Böyle olunca da henüz hiç kimse Amerika ile Avrupa arasında muntazam bir irtibat sağlayan gösterişli dev yelkenlerin yerini yandan çaklı gemilerin alacağını ihtimal vermiyordu. O tarihlerde Amerika'nın New York limanından hareket eden yelkenli tekneler Fransa'nın Le Havre limanına 24 günlük zahmetli bir seyahatten sonra varabiliyorlardı. Ama aslında yolcular pekala memnundular. Buna rağmen Amerikalılar 1818 yılında aynı zamanda buhar makinesi de monte ettikleri bir yelkenli gemi inşa ettiler. 3 tane karma direği vardı. Savan adındaki bu gemi Kuzey Atlantik'i geçmek için tasarlanmıştı. Nitekim bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra geminin kazanı yakıldı. İsim tutması beklendi. Sonra da New York limanından güneşli bir Mayıs sabahı hareket etti. Günlerden 26 Mayıs 1819'du ve yolcular böyle bir tekne ile Atlas Okyanusu'nu geçecekleri için çok heyecanlıydılar. 28 günlük bir yolculuktan sonra 22 Haziran günü Liverpool limanına vardıkları zaman bu tarihi deniz seferinde bulunmuş olmakla gurur duyuyorlardı. Yolculuğun 18 günü buhar gücüyle, geri kalanı da çam odunundan büyük ölçüde tasarruf edebilmek için yelkenlerle sürdürülmüştü. Bu muvaffakiyet bütün dünyada alakayla karşılandı. Olamaz dedikleri bir şey olmuştu. Ama nedendir bilinmez, bu teşebbüs bu kadarla kaldı. Avrupa'dan Amerika'ya gidecek olanlar yine eskiden olduğu gibi yelkenli gemilerle seyahat ettiler. Buhar makinalı gemilerin muntazam Atlantik seferlerine başlaması için Samuel Cunard adı da bir İngiliz armatörünün bir denizcilik kumpanyası kurup Boston'la Liverpool arasında seferler düzenlenmesine kadar beklemek gerekti. Yandan çarklı gemilerin giderek güçlenmesi neticesinde sevgili dinleyiciler seyahat süresi daha ile kısalmaya başlamıştı. Bir keresinde hem yandan çarklı hem de yelken olan bir tekneyle Boston-Liverpool arası 14 gün 8 saatte kat edilmişti ki bu bir rekordu. Yılda gidiş dönüş 20 kadar sefer yapılabiliyordu. Ne var ki sevgili dinleyiciler, Fransızlar deniz nakliyatına karşı ilgisizlerdi. Çünkü Fransa her zaman olduğu gibi o yıllarda da politikaya bulanmış haldeydi. Hükümet üyelerinin yarısı izahı zor bazı sebeplerle deniz nakliyatının bir amme hizmeti olması dolayısıyla devlet tarafından yerine getirilmesi görüşünü, öteki yarısı da yine anlaşılamayan sebeplerden ötürü bu taşımacılığın hususi şirketlere bırakılması tezini savunuyorlardı. Herkes bu tartışmanın içine girmişti ve bu değerli bir zaman kaybına yol açıyordu. Nihayet aylarca süren hararetli müzakerelerden sonra hükümet 26 Temmuz 1840'ta Fransa'nın Marsilya, Bordeaux, Nantes ve Le Havre limanlarından Amerika'ya deniz taşımacılığı yapılması ile ilgili kanunu kabul etti. Ama tartışmaların sonu hala alınmış değildi. Nihayet Le Havre New York hattı ancak 7 yıl sonra açılabildi. Bu hat Heru ve Handel şirketi tarafından işletilecekti. Ve her biri 450 beygir gücünde fırkateyn tipi 4 geminin bu yolu 18 günde kat edecekleri hesaplanmıştı. Ne yazık ki şirket daha başlangıçta yolcularını kızdırdı. Kalkış limanı Le Havre olarak ilan edilmesine rağmen son dakikada değiştirildi. Gemilerin Cherbourg'dan yola çıkacakları bildirildi. Çünkü gemilerin inşası sona erince çektikleri suyun Le Havre limanına girmesine elverişli olmadığı anlaşılmıştı. Bu ne hükümetin ne de meclisin önceden hesaplayamadığı bir şeydi. Netice 6 ay geçmeden şirket faaliyetine son vermek zorunda kaldı. Böyle ağır ve hantal gemilerin, İngilizlerin ve Amerikalıların süratli, kullanışlı gemileriyle rekabet edebilmesi imkansızdı. İngiliz gemileri bir seferi 11 günde alıyorlardı. ...1838 yılında Great Western adlı dev bir gemi 8,5 metre çapında kocaman çarklarıyla ve seyahat boyunca 450 ton kömür yakma pahasına New York, Liverpool arasını 15 gün 5 saatte kat ederek o günlerin en süratli yelkenleriyle başa baş gidebiliyordu. Yelkenler ise batıdan doğuya sefer yaptıkları zaman uygun rüzgarlardan yararlandıkları için bu süreyi 13 gün 6 saate indirebiliyorlardı. Gerçekten şaşılacak şeydi. Buharlı gemilerin üstünlüklerini ortaya koymaları ancak 1850'lerden sonra mümkün oldu. Collins Line adlı Amerikalı denizcilik kumpanyasının Arctic, Atlantic, Pasifik ve Baltic adlı gemileriyle bu süre giderek daha indi. Ancak İngilizlerin Cunard kumpanyasının Persia adlı gemisi dördünün de rekorunu kırdı. Öyle ki 1856'da New York Liverpool arası bu Persia tarafından 9 gün 1 saat 45 dakika içinde geçildi. Ertesi yıl yine aynı gemi aksi yöndeki geçişi 9 gün 13 saat 41 dakikada başardı. Bu gemilerin makineleri önceleri basit buhar makinesiydi. Sonra bunların yerini çift imbisatlı makineler aldı. Daha sonra da buhar türbinleri. Buna paralel olarak yandan çarklar yavaş yavaş kalktı, yerini pervaneye bıraktı. Bu arada Fransızlar Compagnie General Maritime adlı bir denizcilik işletmesi kurdular. İmparator 3. Napolyon 2 Mart 1855'te bir izin kararnamesi imzaladı bunlara ve faaliyet böylece başladı. Önce Bordo Antiller, Bordo San Francisco ki Hon burnundan geçiyorlardı ve Le Havre, Valparaiso, Le Havre, Reunion adaları gibi hatları açtı. Ama 2 yıla kalmadan Amerika ile Fransız limanları arasında sefer yapar oldu. Bir süre sonra Compagnie General Transatlantic şeklinde adı değişti bu şirketin. İlk yolcular tabi askerlerdi. Çünkü İmparator 3. Napolyon Meksika İmparatoru Maximilian'ı desteklemek için buraya Meksika ile savaşa tutuşmuştu. Ve bir an önce çok sayıda asker nakletmesi gerekiyordu. Gerçek yolcuların seyahat edebildiği ilk sefer 1864'de Haziran ayına kaldı. Washington adlı yolcu gemisine kaldı. O günün bir gazetecisine göre Washington büyük bir lüksle kusursuz bir konforu en rafine zevki yolcularına sunan bir gemiydi. 325 tane yolcu kamerası vardı. Gezinti salonları, sigara salonları vardı. Kitaplıkları vardı, özel oyun salonları vardı. Hanım yolcular için tuvalet odaları vardı. Çocuklar için de bir hayvanat bahçesi vardı. Çarkların kapakları yararlı hale getirilmişti. Lavabo gibi, tuvalet gibi. Fransızların Washington gemisi 15 Haziran 1864'te saat akşam 6'da düdüğünü uzun uzun öttürerek Le Havre gemisinden demir aldı. Çok geçmeden de ufukta kayboldu. 13,5 gün sonra New York'taydı. Aynı şirket, aynı kumpanya 1866 yılında daha büyük, daha güzel bir yolcu gemisini sefere koydu. Napolyon 3 idi bu geminin adı. Bu da yandan çaklıydı. Aslında yandan çakların bazı büyük mahsurları vardı. Deniz çok dalgalı olduğu zaman çarklardan biri suya batarken öbürü çıkıyor. Bu da yol alış düzeninin aksamasına yol açıyordu. Hal böyleyken Frederick Suvage'ın 1843'te keşfettiği pervaneyi denemeye kimse cesaret edemiyordu. Çünkü bu sistemin ancak saatte 9 millik bir hız sağlayabileceğini hesap ediyorlardı. Halbuki Atlantik yolu en azından 11,5 millik bir hız gerektiriyordu. İlk pervaneli gemilerin yapılabilmesi ancak 1860 yıllarında mümkün oldu. Ve o zaman görüldü ki bunlar hem dengeliydi, hem sarsılmadan yol alabiliyor, hem de yüksek hız yapıyorlardı. Bu arada yolcu gemilerinde bazı önemli yenilikler geliştirilmişti sevgili dinleyiciler. Ve yolculuk boyunca uzun süre tabii gemide geçirilecek günler son derece güzel hale getirilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamıştı. Mesela bu transatlantiklerde yolcuların hayatı hiçbir şeye ihtiyacı olmayan zenginlerin hayatının tıpatıp aynıydı. Yolcuların yapacakları tek şey kendilerini hayatın akışına bırakmaktan ibaretti. Bu tip gemilerde en önemli yer yemek salonuydu sevgili dinleyiciler. Yemekler en müşkül pesent misafirleri bile tatmin edecek şekilde hazırlanmaktaydı. Yolcuları sabahları uyandıkları zaman kamarasında hafif bir kahvaltı sunulmaktaydı. Çay, efendim kakao, kahve veya çorba gibi. Bu suretle saat 10 ile 11.30 arasında verilen asıl kahvaltıya kadar beklemeleri mümkün olabiliyordu. Öğle yemekleri saat 13'te, akşam yemekleri 18'deydi. Bir fikir vermek için 1875'te lüks bir transatlantikte verilen şu öğle yemeği listesine bir göz atalım. İstiridye, soğuk et, soslu köfte, çeşitli omletler, mayonezli istakoz, efendim şaraplı sığır böbreği, koyun pirzolası, kızarmış patates, kek meyve. Bir de akşam yemeği listesini verelim. Birkaç çeşit çorba. Son balığı, av hayvanı budu, dana filetosu, bezelye, mantarlı hindi eti, kuzu haşlaması, kek, vanilyalı dondurma ve meyveler. Ne var ki sevgili dinleyiciler, bütün bu konfora ve lezzetli yemeklere rağmen yolculuk her zaman güzel geçmezdi. Hava bozup da fırtına patlayınca gemi bir o yana bir bu yana yatmaya başlardı. Ki bundan sonrasını tarif etmek gerekmez. Yolcular çok kez gemiye binmeden önce deniz tutmasına karşı keşfedilmiş kemerlerden satın almadıklarını pişman olurlardı. Evet, 1830'lu yıllarda Bay Jobert adında biri tarafından keşfedilmiş bir kemer var. Bu kemer bağırsakları istifleyip sıkıştırıyor ve onların diyafram üzerinde titreşim yapmalarını önlüyor. Böylece mide bulantısına ve kusmanın önüne geçiyor. Bu kemer gemiye binen, transatlantiklere binen yolcuların vazgeçilmez yolculuk aletleri arasına girdi kısa bir zaman sonra. Çok geçmeden sevgili dinleyiciler, French Lines kumpanyasının kazandığı büyük muvaffakiyet İngiliz, Amerikan ve Alman şirketlerinin kıskançlığını tahrik etti. O sıralarda bir romorköre çarparak içindeki yolcularla batan La Bourgogne adlı gemiyi dillerine dolamakta gecikmediler. Ve Fransız gemilerinin güvenli olmadığını yaymaya çalıştılar. Meşhur o zamanın dünya şampiyonu olan pehlivan Koca Yusuf işte bu gemide yolculuk ediyordu. Ve Amerika'da şampiyon olmuştu. Dönerken bu gemi batmış. Koca Yusuf da bu gemide batan yolcular arasında Atlas Okyanusu'nda boğularak ölmüştü. Ve hakikaten bu Fransız aleyhtarı propagandaya muvaffak oldular. Ama 1912 yılında meşhur Titanic'in daha ilk seferinde bir buzdağına çarparak batması ve 1503 kişinin ölümüne sebep olması üzerine bu gibi kazaların en kusursuz, en güvenli gemilerin bile başına gelebileceği denizcilik çevrelerince olduğu kadar yolcular tarafından da kabul edildi. Nitekim başlangıçta Titanic asla batmayacak şekilde inşa edilmiş diye iddia ediliyordu ve Titanic de daha ilk seferinde buzdağına çarparak battı. Meşhur Titanic hakkında filmler yapılan, romanlar, hikayeler yazılan ve hemen herkesin bildiği, tanıdığı Titanic. O dahi battı ve 1503 kişi Atlas Okyanusu'nun sularında boğularak öldü. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda sevgili dinleyiciler, yolcuların geminin hızından ve büyüklüğünden çok eğlenceli olup olmadığına çok önem verdikleri gerçeği anlaşıldı. Hakikaten bir transatlantik dev bir nakliye aracı olmaktan çok bir keyif, bir eğlence, tabiri caizse bir hava atma vasıtası olmalıydı. Artık gemiler yolcuların eğlendiği, dans ettiği, dünyanın en ünlü şarkıcılarının konserler verdiği sanat ve eğlence merkezleri haline getirildi. Paderewski gibi meşhur bir piyanist, Shalyapin gibi bir opera şarkıcısı, Menuhin ve Thibaut gibi çok meşhur kemancılar, Maurice Chevalier, Mistinguet gibi sahne artistleri yolcuların alkışladığı ünlülerin başına geldiler. 1950'li yıllarda ise Île de France transatlantiğinde bir bridge kulübü faaliyete geçti sevgili dinleyiciler. Shalyapin kamerasında özel bir vodka fıçısı bulabiliyor, Paderewski turnelerinde hep aynı piyanonun başına oturabiliyordu. Cumhurbaşkanı Clemenceau da sabahın saat 6'sında çok düşkün olduğu soğan çorbasının sıcak sıcak servis yapılacağından emin bulunuyordu. Kadınlara gelince sevgili dinleyiciler, onlar da bu dev transatlantiklerin vazgeçilmez birer kraliçesi oldular. Bu mevzuda bir olay anlatılıyor. Bu Île de France gemisinin ilk seferinde seyahatin birinci akşamı yolcular akşam yemeği için salona saat 7.30 ile 8 arasında inmişlerdi. Yani 19.30 ile 20 arasında inmişlerdi. Ertesi akşam kadınların o saatten biraz daha geç indikleri görüldü. Bir sonraki akşam kadınların salona gelmeleri daha da gecikmişti. Kadınların giderek yemek salonuna daha geç inmelerinin sebebi araştırıldı. Ve şu gerçekle karşılaşıldı sevgili dinleyiciler. Salona inen merdivende nefis tuvaletiyle ve mücevherleri içinde bir kadın görününce yemektekilerin hepsi başlarını çevirerek onu seyretmekten kendilerini alamıyorlardı. Her kadın başka kadınlardan daha çok ilgi uyandırmak maksadıyla daha büyük bir kalabalık arasına girmek için daima en geriye kalmak istiyordu. Bu da tabii yemek servisinin gecenin geç saatlerine kadar sürmesiyle neticeleniyordu. Ne denir? Hangi kadın yolcuya salonuna, yemek salonuna vaktinde inmesi ihtar edilir? Tabii edilemedi ve bu da yolculuk boyunca böyle sürdü, gitti. Tabii o zaman yemek salonlarına erkeklerin smokinle, kadınların çok debdebeli gece elbiseleriyle, tuvaletlerle takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş olarak indiklerini de eklemekte fayda var. Bir keresinde sevgili dinleyiciler, Île de France gemisi yolda Queen Mary ile karşılaştı. Fransız gemisindeki bridge hastaları İngiliz gemisindekileri meydan okumak için karşılıklı oyun oynamayı teklif ettiler. Tabii telsiz telefonla. Tekliflerinin kabul edilmesi üzerine de oyuna başlandı. Bereket oyun kısa zamanda sona erdi de gemilerin telsizleri uzun bir süre meşgul edilmiş olmaktan kurtuldu. Kim bilir o zaman gerek Île de France gerekse Queen Mary ile karadan bağlantı kurmak isteyen Paris, Londra ve New York'taki postalar şu cevabı alınca nasıl şaşıracaklardı. Bağlantı kurmak imkansız çünkü iki gemi karşılıklı olarak bridge oynuyor. Evet, Fransızların 3. Napolyon adlı transatlantiğinde seyahat edecek yolcular için sıcak ve soğuk sulu özel banyo daireleri vardı sevgili dinleyiciler. Yine aynı gemide aile kameraları vardı. Ranzalı çift yatak, iki komodin, bir ayna ve bir divan. Pencere olarak da tek lomboz bulunuyordu. Evet, gemilerdeki konfor kadar, ki Titanic filmini seyredenler buradaki konforu az çok gördüler. Gemilerdeki konfor kadar süratleri de önemliydi sevgili dinleyiciler. Ve transatlantikler Atlantik'i bir an önce geçmek ve rekor kurmak üzere birbirleriyle yarışırlardı. Nitekim Moritanya, arkasından Bremen, Rex, Normandia, Queen Mary ve United States gemileri peş peşe Atlantik'i geçme rekorları kırdılar. Çeşitli zamanlarda ve çeşitli devletlere ait gemiler. Mesela Moritanya gemisi İngiliz'di. Bremen ve Europa Alman transatlantikleriydi. Rex İtalyan idi. Normandia Fransız idi. Queen Mary İngiliz, United States adından da anlaşılacağı gibi Amerikan transatlantikleriydi ve Kuzey Atlantik'in dev şampiyonları olarak tarihe geçtiler. Evet, bu transatlantik modası uzun yıllar devam etti sevgili dinleyiciler. Ancak günümüzde bu dev transatlantiklerin çağı artık sona erdi. Bu dev tekneler Atlantik Okyanusu'nu, Atlas Okyanusu'nu baş döndürücü bir hızla aşan jet motorlu uçaklarla rekabet edemediler. Ya henüz iş yapabilecek durumda olmalarına rağmen hurdacılara satıldılar ya da sapa bir limanın gözden uzak bir şamandırasına bağlandılar. Günümüz yüzlerce yolcunun koltuklarda seyahat ettiği ya da daracık kameralarda sığınarak seyahat ettiği feribot devri. Arabalarıyla yola çıkanlar lüks yolcu gemileri yerine arabalarını da yükleyecekleri her türlü zarafetten uzak feribotları tercih ediyorlar. Veya uçaklarla bu uzun mesafeyi kat ediyorlar. Ama bir zamanların gelin kadar zarif transatlantikleri hala unutulmadı. Hep anlatılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, sayılı zaman çabuk geçer. Çınaraltı için ayrılan sürenin de sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşmak üzere, hoşça kalın. Çınaraltı.